Ayrım 13.
Adam, buraya gelenlerin hemen hepsi dener bunu, diyor. Eline tutunup doğruluyorum. Ben de istediğimin kafasını kırarım. Sözlerini bitirince kırdığı kafamın arkasına bir yastık koyup yana dönerek elindeki tepsiyle bekleyen hemşireye çıkmasını işaret ediyor. Geri geldiğinde elinde sigara var. Bu kez geri çeviriyorum. Bu kadar dostluğa dayanacak canım kalmadı. Nerede kalmıştık? Diyor adam. Dişlerimde diye mırıldanıyorum. Herhalde o kasap bu işi öğrensin diye yaptınız bunu. Adam sigarasını yakıp başını sallıyor. Sonra kendinden emin adımlarla divana doğru yaklaşıyor. Çok soğukkanlı ama neye mal olursa olsun ona vuracağım. Adam niyetimi anlamış gibi ona ulaşamayacağım bir noktada duruyor. Size haberlerim var. Birincisi, savcılık ifadenizi kabul etti. Siz bu ülkeye yanlışlıkla girdiniz. O kibutsta olup bitenlerle hiçbir ilişkiniz yok. Sınırı farkına varmadan geçtiniz. Elimi başıma götürüyorum. Başımın farkındayım ama... Ya ikincisi, yoksa beni serbest mi bırakacaksınız? Adam gülümseyerek, hayır diyor. İkincisi, bir süre konuğumuz olup yaptığımız deneye katılacaksınız. Deney, yakalandığından beri ilk kez korku sıvılaşıp sırtımdan fışkırıyor. Evet, korku bu. Korkuyu terliyorum. Bu benim düşüncemdi, diyor adam. Çoktandır sizin gibi birini arıyorlardı. İşaret edip az önce geri çevirdiğim sigarayı istiyorum. Adam yaklaşmadan pakette kibriti divana atıyor. Tadını kaybetmiş sigarayı yakıyorum. Gözlerindeki ifadeyi görünce meraklanıyor. Hayır, kızdı. Bir süre düşünüyor, sonra birden soruyor. Yahudiler hakkında ne düşünüyorsun? Paketi geri fırlatıyorum. Tutmaya çalışmadan elini şimşek hızıyla beline götürüyor. Gülüyorum, o da bana katılıyor. Demek Yahudiler konusunda duyarlı. Hangi Yahudilerden söz ediyorsunuz? Adam önce omzunu silkiyor, sonra eliyle göğsünü işaret ediyor. Cevabı büyük bir zevkle veriyorum. Sen Yahudi değilsin. Senin gibilerin ne milliyeti ne de soyu vardır. Seninle çevrede kimse yokken karşılaşmak isterdim. Parmağımı beline uzatıyorum. O zaman silahım da kurtaramazdı seni. Adamın yüzü sanki onu sevdiğimi söylemişim gibi yumuşuyor. Garip. Gülmek onu esmerleştiriyor. Şimdi farkına varıyorum bunun. Yahudilerden nefret ediyorsun öyle mi? Senin gibi birinden nefret etmem için Yahudi olman gerekmez diyorum. Meydan okur gibi divana yaklaşıyor. Göz göze geliyoruz. Tetikte. Eğer kımıldarsan bu kez yarım bıraktığı işi tamamlayıp beynim dağıtacak. Dudaklarımdan sızan kandan ıslanan sigarayı uzatıyorum. Alıp arkasını dönüyor. Yerimden kımıldamıyorum. Beni deniyor olmalı. Öyleyse beğendiğin Yahudiler de olmalı. Çok. Yine de cevap vermeden önce geri dönmesini bekliyorum. Sigarayı kül tablasına söndürmeden bırakıp dönüyor. Artık istediği cevabı verebilirim ona. Evet, ama hiçbiri senin gibi kasap değil. Adam bir an için duraklıyor. Sonra burnunu kaşıyıp soruyor. Kim olduklarını öğrenebilir miyim? Köşeye doğru yürüyor. Sinirlendi. Sandalye yalıp karşıma yerleşiyor. Ama sakın Freud, Marx ve Einstein deme. Freud, Marx, Einstein ve gülmeyi bilenler diyorum. İbranice bir küfür sallıyor. Şimdi mi? Hayır. Biraz daha sinirlenmeli. Acaba zayıf yeri neresi? Geceleri rahat uyuyor musun? Sorumu anlamayınca tekrarlıyorum. Yatakta. Sorumun gerisini merak etmiş gibi başını sallıyor. Gündüzleri burada önüne gelenin kafasını kırıyor, geceleri de uyuyorsun, öyle mi? Adam onu daha esmerleştiren bir gülümseme ile cevap veriyor. Evet, hem de mışıl mışıl. Demek mışıl mışıl. Ya karısı? Karısı, evet olabilir. Ama karını beceremiyorsun değil mi? Gözleri sırtına kurşun yemiş gibi yuvasından dışarı akıyor. O sandalyeyi devirip ayağa kalkarken ben bağırarak... Kırık cümlelerle devam ediyorum. Senin gibiler karılarını beceremedikleri için bu kadar acımasızdırlar. Seni iktidarsız orospu. Yumruğu ağzımda patlıyor. Oldu. Yere yuvarlanıyorum. Üzerime çullanıyor. Karısından özür dilemeliyim. Böbreğime bir bıçak batıyor. Petra. Petra'yı düşünmeliyim. Vücudum birkaç saniye içinde duyarsızlaşıyor. dirseğimle belini yokluyorum. Silahını çekmemiş. Son elimi yumruklarından korumak için yüzüme, sağ elimi ise kasıklarına götürüyorum. Kapı açılırken parmaklarım dakikalardır peşinde olduğu şeyi yakalıyor. Dişlerimi düşünüp bütün gücümle sıkıyorum. O güne kadar duymadığım bir çığlık kulak zarımı patlatıyor. İçeri girenler 6 kişi. Sırtıma bir dipçik iniyor. Geç kaldılar. Petra yanımda artık. Hiçbir şey hissetmiyor, hiçbir şey duymuyorum. İki dişimde kalan o çöl bitkisinin kokusunu içime çekip bütün gücümü parmaklarımdan adama geçiriyorum. Ali'nin yüzünü hatırladığımda başıma sert bir cisim iniyor, aldırmıyorum. Adamın yüzü hayal meyal gözlerimin önünden geçiyor, canı acıyor olmalı. Bundan sonra hiçbir kadını beceremeyecek. Bu düşünce sessizlik perdesini yırtıyor. Birden odayı kaplayan küfürleri, çığlıkları, İbranice haykırışları örtüp yutan kahkahayı duyuyorum. Kim gülüyor? Biri. İğrenç, korkutucu bir ses bu. Kahkaha tekrarlanınca korkuyla öpererek adamı bırakıyorum. Sırtıma, boynuma inen darbeler duruyor. Başımı çeviriyorum. Dehşet içinde beni seyreden 6 çift göz var karşımda. Aman Allah'ım, gülen benmişim. Damağıma batan acıyı dilimle söküp tükürüyorum. Dişlerim artık, hiç dişim yok. Üzerime eğilen yaşlı kadına elimi uzatıp geri istiyorum benden çaldıklarını. Dişlerim, lütfen dişlerimi geri verin. Takma dişlerimi yerine takıp prenses hazretlerinin açık kalmış ağzına bakıp anlatıyorum. Gördünüz mü? Porselen, Türkiye'de henüz bu kalitede yapılmış takma diş yok. İğrenç, diyor prenses bayılacak gibi sallanırken. Boğazı gören pencereye doğru yürüyorum. Kadın ağzıma bakmamaya çalışarak beni izliyor. Bir süre onu unutup sabah güneşi altında gümüş bir nehri andıran suyu seyrediyorum. Son 2 dişimde kaybettiğim o gecenin üstünden tam 4 yıl geçti. Ama o acı hala damağıma saplanmış, dişlerimi elledikçe sızlıyor. Sızıya prensesin sızlanması katılıyor. Gönlünü elenemeyeceğinizi açıkça söylemelisin. Geri dönüp kadının gözlerinin içine bakıyorum. Başını yana çeviriyor. Söyledim, diyorum. Bu yalıya geleli 2 ay oldu. Her gece en az 1 kere açıkça söyledim. Ama nasıl tepki gösterdiğini biliyorsunuz. Kadın yaklaşıp elini omzuma koyuyor. Mısırlı bir prenses. Açığa vurabileceği en saygıdeğer iltifat bu olmalı. Prenses ancak bir saraylının önerebileceği çözümü sunuyor önüme. Yine denemelisin, diyor. Birbirinize uygun değilsiniz. Üstelik elindeki kadehi işaret ediyor. Durmadan içiyorsun. Sana güvenmediğimi biliyorsun. Ellerini pişmanlıkla 2 yana açıyor. Kabahat bende. Onu Ankara'ya o okula göndermeyecektim. Seni hiç tanımayacaktı. Kabahatin yarısı sizin, diyerek gülüyorum. Onu kanatlarınızın altından çıkarmayacaktınız. Sonra benim olan öteki yarısını açıklıyorum. Aslında hiç doğmayacaktım. Bu da bir kabahat. Kadın bana aldırmadan, ikiniz de mantıklı olmak zorundasınız, diyor. Evlenseniz bile bu evliliğin yürümeyeceğini biliyorsun. Birbirinize söz verdiğinizde daha çocuktunuz. Evet, çocuktuk. Ben 20'sinde, gönül ise 19'undaydı o zaman. Adım ve dişlerim vardı. Kasım'ın da öteki aylardan bir farkı yoktu. Geri dönüp boğazdan yansıyan ışığın içinde iri hayaletleri andıran gemileri seyrediyorum. Acaba neyin peşinde? Kurtarmaya çalıştığı kızının geleceği mi yoksa parası mı? Onun parası beni hiç ilgilendirmiyor, diyorum. Bütün istediğim bu pencerenin önüne oturup içki içmek ve o geceyi unutmamak. Kadın prensesliğini unutup öcalır gibi soruyor. Bu ne kadar sürecek? Ne kadar? O hücrede geçen zamanı geri alabilir miyim? Belki. En az 2 yıl, diye cevap veriyorum. Sonra, diyor kadın. Sonra ne olacak? Kadeyi sehpaya bırakıp kadına dönüyorum. İstediği cevabı alacak. Sonra Petra'yı arayacağım. İhanete uğrayan oymuş gibi hafif bir çığlık atıyor. Bir kadın, hem de başka bir kadın var. Evet, diyorum hınçla. Başka bir kadın var. Esmer, kıvırcık saçlı, 28 yaşında ve denize çırılçıplak girmekten utanmayan bir kadın. Prenses bir süre konuşamıyor. Kadehi ona uzatınca başını sallayıp bağırıyor. Bunu ona nasıl yaparsın? Nasıl yapacağımı söylemeden denize geri dönüyorum. Beni izliyor. öfkesi önce kalın dudak boyasını, sonra şivesini bozuyor. Gönül sende ne buluyor? Dudaklarımı ıslatıyorum. Ama cevabı ben değil, gönülün sesi veriyor. Anne! İkimiz de salonun öteki ucunda boy aynalarının arasında gidip gelen üç öfkeli gönüle dönüyoruz. Kadın karşı koymak ister gibi ellerini kaldırıyor. Sonra ısrarından ve prensesliğinden vazgeçip, soyundan ona miras kalan köle içgüdüsünü doğrulayan bir eziklikle hızlı adımlarla merdivenlere doğru uzaklaşıyor. Gönül pencerenin önüne gelinceye kadar içkiyle oyalanıyorum. Üçüncü yudumda koluma giriyor. Birlikte balkona yürüyoruz. Nasılsın? Kadehi gösterip yarı yoldayım diyorum. Henüz ayıklığımı haklayamadım. Gülüyor. Bu da beni sinirlendiriyor. Havanın nemi diş etlerime batınca içkiden uzun bir yudum daha alıyorum. Gönül belime sarılıyor. Saçlarının kokusunu içime çekiyorum. Değişmemiş. 6 yıldır onu tanıdığımdan beri henüz koparılmış bir kır çiçeği gibi kokuyor. Annen ne diyordu? Önemli değil diye fısıldıyorum kulağına. Bende ne bulduğunu merak etmiş. Başını kaldırıyor. Bu kez geri çeviremem. Uzanıp dudaklarına dokunuyorum. Bunu bana sormalıydı, diyor. Ben soruyorum. Ne buluyorsun? Biliyorsun, diyor. Haklı, biliyorum. Beni ve Tanrı, diye mırıldanıyorum. Başını sallıyor. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama başaramıyorum. Gözyaşları çenemden dudaklarımdaki fısıltının üstüne düşüyor. Seni seviyorum. Ama bunu daha ne kadar ayık olarak söyleyebileceğimi bilmiyorum. Hem ben... Parmağını uzatıp dudaklarımı durduruyor. Sonra ayaklarının ucunda yükselip öpüyor beni. Sen adını unuttun. Bunu biliyorum. Ona sarılıyorum. Annesi haklı. Üzülecek. Seni seviyorum diye devam ediyor. Sakın bunu unutma. Duydun mu? Kulağıma fısıldıyor. Seni seviyorum. 1966'da fakültedeki o amfide yanıma oturup dünyaya nasıl aşık olduğunu anlattığından beri. Geri çekilip gözlerine bakıyorum. Doğru. Bir erkeği seven bakışlar var gözlerinde. Ama hangimizi? Gönül başını sallıyor. Seni diye tekrarlıyor. Seni seviyorum. Cevap vermeden gözlerindeki yeşil rengi seyrediyorum. Göreceksin diyor. Sana bunu kanıtlayacağım. Önde köpekler, arkada gökyüzündeki aydınlatma mermilerinin ışığı altındaki askerler birlikte doğuya doğru akıyorlar. Az sonra çevreyi toza boğan bir helikopter yanımıza inip Ali'nin, askerin ve üç köpeğin cesetlerini alıp havalanıyor. Petra'ya sakin olmasını işaret edip kırmızı ışıklarını yakıp söndürerek uzaklaşan helikopteri izliyorum. Ses kaybolan bir parazit gibi boğuklaşınca Petra elini uzatıyor. Orada mısınız? Buradayım diyorum. Bana bir sigara verir misiniz? Yakıp veriyorum. İçmeye başlamadan soruyor. Sizi sevdiğini nasıl kanıtladı? Nasıl? Kramp midemi delip karın boşluğuma çıkıyor. Gözlerimi kapatıp o günü, o balkonu, o bakışı hatırlamaya çalışıyorum. İçmeye başladığımda perşembeydi. En son hatırladığım kadehi cuma öğleden sonra bitirmişim. Ayrıldığımda günlerden pazartesiydi. Ve Petra ve diye heyecanla tekrarlıyor. Gerçeği değil, düşlediğim gönülü anlatıyorum ona. Gönül başucumdaydı ve ağzında tek diş yoktu. Petra bu kez ne çığlık ne de tokat atıyor. Elimdeki sigarayı yere düşürüyor. Alıp veriyorum. Bir süre susuyor. Sonra aşağıdaki askerler doğuya inen patikada kaybolunca konuşmayı yeni öğrenmiş biri gibi sözcükleri heceleyerek soruyor. Sonra ne oldu? O gece yattık. Gönül, Tarık ve ben. Karnımda Tarık ve benim oğlumuz vardı. Petra sonunda sigarayı hatırlıyor. Kendini toparlamasını bekliyorum. Ard arda birkaç nefes çekip aydınlatma mermilerinden geride kalan kızıllığa bakarak soruyor. Onunla evlendiniz mi? Oğlan doğunca diyorum. Adı, yani oğlunuzun adını ne koydunuz? Korkuyla ayağa kalkıyorum. Bu kız bir falcı. Nasıl bilebilir? Elimi bir bıçakmış gibi ona doğru uzatıp biliyorsun diye bağırıyorum. O da ayağa kalkıyor. Gözlerinde bütün ovayı kaplayacak kadar büyük bir suçlama var. Neyi diye soruyor. gönlünün ona adını koymaya kalkıştığını. Meydan okuyan bir umursamazlıkla yaklaşıyor. Yapmamalı. Sormamalı. Belki de adınızı söyleme vakti geldi. Hayır, diye bağırıyorum. Biliyorsun, ben sadece hikaye anlatıyorum.